Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 3. Ayrım. Megare İdea. 8 yıl süren bir mücadeleden sonra Batılı ülkelerin desteği ile 1829 yılında Mora Yarımadası ile Atina çevresinde küçük bir Yunan devleti kuruldu. Devlet küçüktü ama Filike Eterya örgütü ile kilisenin yaydığı, tarihe ve mantığa sığmayan bir düşünceyi milli amaç olarak benimsemişti. Bu düşünce Megali Idea, yani büyük ülkü diye anılacaktı. Bütün Yunanlıları ve tarihte Yunanlılara ait olduğunu düşündükleri bütün toprakları bir bayrak altında toplamak, böylece büyük Yunanistan'ı kurmak. Bu hayal giderek bir tutku, bir saplantı, bir takıntı halini aldı. Rumeli'yi, Anadolu'yu, İstanbul'u, Doğu ve Batı Trakya'yı, bütün Ege adalarını Yunan toprağı olarak görmeye başladılar. Hayalleri Kudüs'e kadar uzanıyordu. Çünkü kendilerini eski Helen uygarlığının, Ege uygarlık ve devletlerinin, Büyük İskender'in, Bizans'ın, Pontus devletinin mirasçısı sayıyorlardı. Oysa çağdaş Yunanlıların Helenlerle, Ege uygarlık ve devletleriyle, Bizans ile hiçbir ilgileri yoktu. Dipnot 5. Helenler uygarlık yapıcısı, itidalli, akılcı, büyük filozoflar, düşünürler, sanatçılar yetiştirmiş bir soydu. Özellik ve niteliklerini yakından göreceğimiz Yunanlıların ve Rumların bunlarla bir ilgisi yoktur. Yunanlı tarihçi Paparigopoulos günümüz Yunanlıları için şunları söylemektedir. Gerçek Yunanlılar M.Ö. 146 yılında gerçekleşen Roma işgali neticesinde yeryüzünden bütünüyle silinmişlerdir. Bugünkü Yunanlılar M.Ö. 6. asırda kuzeyden ve batıdan Mora Yarımadası'na akan Slav, Arnavut, Ulah, Kuman, İskit gibi ırkların bu topraklara yerleşmeleri ve melezleşmeleri sonucu oluşmuş bir ırkın torunlarıdır. 13 ayrı millet ve etnik gruptan oluşan bu halkın müşterek yanı Ortodoks oluşlarıdır. Parantez içinde http://archive.wordpress.com/2007/04/19/giriti-nasil-kaybettik. Kıbrıs Rumlarının kökeni hakkında iyi bir derleme, Erol Mütercimler, Satılık Ada Kıbrıs, Ek 5, sayfa 719-722. Bir gün bile egemen olmadıkları Kıbrıs'ı da Yunan toprağı olarak görüyorlardı. Dipnot 6. Kıbrıs'ta hiçbir zaman bir Grek-Yunan egemenliği olmamıştır. Bu yayılmacı yaklaşımın ana hedefi Osmanlı Devleti, yani Türkiye ve Türklerdi. Megali İdea, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir anlayış, değişmez bir politikaydı. Bu politikanın arkasında genel olarak, açıkça, kimi zaman da dolaylı olarak Hristiyan, zengin ve güçlü Batı duracaktı. Megali İdea hep sürecek, duruma göre gerektikçe geri çekilecek, fırsat bulunca bütün şiddetiyle açığa çıkacak, gerektikçe kan dökecekti. Megali İdea 1921'de Ankara yakınlarına kadar gelecektir. Dipnot 7. Bu olay aklı başında olanlar için ebedi bir uyarıdır. Osmanlı Devleti küçülüp zayıflarken Yunanistan büyümek, yayılmak, Megali İdea'yı gerçekleştirmek için var gücüyle uğraşıyordu. Dipnot 8. 1878'de kuzeye doğru biraz büyüdü. Girit'i aldı. 1912'de Balkan Savaşı'ndan sonra yine kuzeye doğru epeyce genişledi. Ege adalarının çoğunu aldı. Sonra gözünü bütün Trakya'ya, Batı Anadolu'ya, İstanbul'a, 12 adaya ve Kıbrıs'a dikecektir. 1844'te Yunan Başbakanı Kolettis özetle şöyle diyecekti. Yunanistan Krallığı, Yunanistan demek değildir. O, Yunanistan'ın en küçük, en fakir bir parçasıdır. Bir Yunanlı, yalnız bu krallıkta yaşayan değil, Yanya veya Selanik veya Serez veya Edirne veya İstanbul veya Trabzon veya Girit veya Sakız veya tarihsel olarak Yunan olan herhangi bir yerde yaşayan veya Yunan ırkından olandır. Helenizmin, parantez içinde Yunanlılığın, iki büyük merkezi vardır. Atina ve Konstantinopolis, yani İstanbul. Atina ancak krallığın başkentidir. Konstantinopolis ise Büyük Yunanistan'ın başkentidir. Bu, tarihe ve akla aykırı, hasta, kan dökücü bir düşünceydi. Ama bu düşünceye kapılmış politikacıların, subayların, öğretmenlerin, derneklerin, şairlerin, yazarların, tüccarların ve kilisenin yardımı ve sürekli çabalarıyla her yerdeki Yunanlıya, Rum'a aşılanıyordu. Yunanistan'ı genel olarak Kolettis gibi düşünen hırslı, hesapsız, hayalci politikacılar yönetecektir. Dipnot 9. Hala da öyle olduğunu Kıbrıs, Hava ve Ege sorunları kanıtlamaktadır. Namık Kemal Kıbrıs'ta. 1 Nisan 1873 akşamı Gedikpaşa Tiyatrosu'nda Namık Kemal Bey'in Vatan yahut Silistre oyunu oynandı. Çok beğenildi. Halkı coşturdu. Tiyatro çıkışı gösteri yaptılar. Bu coşku ve gösteri yönetimi kuşkulandırdı. Bazı gazetelerde hükümeti eleştiren, özgürlükten söz eden yazılar yayınlanıyordu. Gedikpaşa olayı bahane oldu. Başta Namık Kemal Bey olmak üzere 5 gazeteci yazar tutuklandı. Mahkemeye çıkmadan cezaya çarptırıldılar. Namık Kemal Bey Magosa'ya sürgün edildi. Magosa Kalesi'nin bir hücresine konuldu. Askeri gözetim altında tutuldu. Sıcak, nem, haşereler genel olarak Magosa'nın yoksulluğu, yalnızlık Namık Kemal'i çok yıpratıyordu. Magosa o haldeydi ki Namık Kemal Bey kale içindeki evleri mektuplarında mezar olarak nitelemektedir. Şartları biraz düzelince kendini edebiyata verdi. Birçok edebi eserini Magosa'da sürgün kaldığı 38 ay içinde yazacaktır. Uyanık Kıbrıslılar Namık Kemal Bey'i vatan ve özgürlük şairi olarak tanırlardı. Yazık ki bu büyük adamla dostluk yapmaya izin yoktu. Yanına yaklaşamadılar ama onu hiç unutmadılar. Dipnot 10. Yardımcı doçent doktor Bedri Aydoğan, Namık Kemal'in Magosa sürgünlüğü. http://turkoloji.cu.edu.tr Kıbrıs Türkleri bir zaman sonra evlere Namık Kemal'in resimlerini astılar. Etniki Eterya. 1894 yılında Yunanistan'da silahlı mücadeleyi desteklemek üzere Etniki Eterya adlı yeni, daha geniş, yarı askeri bir örgüt kuruldu. Yunan devleti ve bu örgüt Girit'te, Kıbrıs'ta, Anadolu'da, Rumeli'de Rum okullarının açılmasına yardım edecek, okullara öğretmenler ve gerektiğinde buralara silah yollayacaklardı. Çocuklar ilkokuldan başlayarak Türk düşmanlığı ile eğitileceklerdi. Kıbrıs'a Enosis propagandası yapanlar gelip gidiyordu. Dipnot 11. Liassidis adında bir Yunanlı köy köy dolaşarak Enosis için imza topluyor, Rumlar silahlanıyordu. Bu çalışmalar Türk-Rum çatışmalarına yol açıyordu. Parantez içinde İngiliz yöneticilerin bu konudaki raporları için Rauf Denktaş Hatıralar, Cilt 3, Sayfa 21 ve devamı. Girit isyanı da başlamıştı. Dipnot 12. Etniki Eterya'nın yayımladığı ilk bildirinin birinci maddesi şöyleydi. Ezeli ve ebedi düşmanımız Türklerdir. Megali ideyayı gerçekleştirmek için savaş esastır. Öteki maddelerine göre Batı Trakya ve Selanik'in, Ege Adaları'nın, 12 Adanın, Girit Adası'nın, Batı Anadolu'nun, Kıbrıs'ın, İmroz ve Bozcaada'nın Yunanistan'a katılması, parantez içinde Enosis, İstanbul'un ele geçirilmesi ve Bizans İmparatorluğu ile Pontus Rum Devleti'nin yeniden kurulması milli amaç olarak belirlenmişti. Bu aralar Osmanlı'nın derdi çoktu. Girit gibi Balkanlar'da kaynıyordu. İngiltere, Fransa ve Rusya her konuda Osmanlı'nın iç işlerine karışmaktaydı. Ermeniler sorun olmaya başlamışlardı. Kapitülasyonlar gittikçe genişlemiş, borç ödenemeyecek kadar artmıştı. Zayıflayan ekonomi çökmek üzereydi. Osmanlı'nın Kıbrıs'la ilgilenecek hali yoktu. Adayı uzunca zamandır kaderiyle baş başa bırakmıştı. Kıbrıslı Türkler Girit olaylarını dikkatle izliyorlardı. Dipnot 13. Kıbrıs olayında Rumların ve Yunanlıların güttüğü politikayı doğru anlamak için Girit'in kaybediliş tarihinin iyi bilinmesi gereklidir. Sömürge olmak. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Gazi Osman Paşa'nın Plevne'deki ünlü savunmasına rağmen Osmanlı'nın ağır yenilgisiyle bitti. Bu, birçok alanda geri kalmanın, çağ dışı olmanın kaçınılmaz sonucuydu. Rus ordusu ilerledi, Edirne'ye geçerek İstanbul'un eşiğine, Yeşilköy'e kadar geldi. Doğuda da Batum'u, Kars'ı, Ardahan'ı aldı. Osmanlı hiç bu kadar ağır bir yenilgi yaşamamıştı. Rus isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı. Yeşilköy Antlaşması'nı imzaladı. Osmanlı topraklarını paylaşmak için kaç zamandır İngiltere ile bazı batılı devletler arasında gizli pazarlıklar sürüyordu. Rus zaferi bunların projelerini altüst etti. Rusya ön plana çıkıyordu. Yeşilköy Antlaşması'na itiraz ettiler. İngiltere hiç vakit kaybetmeden bu çaresiz durumundan yararlanmak için Osmanlı'ya yanaştı, yardım vaat etti. Toplayacağı yeni konferansta Yeşilköy Antlaşması'nı yumuşatacak, Osmanlı'nın çıkarlarını savunacak, yeni bir Rus saldırısı halinde ordusu ve donanmasıyla Osmanlı'nın yanında yer alacaktı. Bunu sağlamak için birlikleri ve donanması için yakın ve uygun bir yere ihtiyacı olduğunu ileri sürdü. Kıbrıs'a tırnak içinde Orta Doğu'nun anahtarı gözüyle bakıyordu. Kıbrıs'ı istedi. İngiltere bu yolla hem Osmanlı'yı kendine bağlayacak hem Doğu Akdeniz'i denetleyebilecek, yeni Süveyş kanalını, dolayısıyla Hindistan yolunu güven altına almış olacaktı. Kıbrıs'ta 100.000'den fazla Türk vardı. Ada konumu bakımından da Türkiye için olağanüstü önemliydi. Dengeler değiştikçe ve savaş araçları geliştikçe önemi daha da artacaktı. Osmanlı yönetimi, İngiliz yardımını sağlamak için başka birçok çözüm bulabilirdi. Bulmalıydı ama Rus korkusuyla telaş içindeydi. Başka çözümler düşünebilecek halde değildi. Günübirlik yaşıyordu, denize düşmüştü, İngiliz'e sarıldı. Anadolu'yu güneyden kuşatan Kıbrıs ile birlikte Kıbrıs Türklerini de gözden çıkardı. Kıbrıs'ı, mülkiyeti Osmanlı'da kalmak gibi pratik değeri olmayan bir şartla İngiliz yönetimine verdi. Bir çeşit kiraladı. Dipnot 14. Anlaşmaya göre Ruslar Batum, Kars ve Ardahan'dan çekilirlerse bu anlaşmanın sona ermesi, İngiltere'nin Kıbrıs'ı Osmanlılara geri vermesi gerekiyordu. Ruslar 1917'de geri çekildiler. Ama İngiltere 3 yıl önce 1914'te Kıbrıs'ı imparatorluk topraklarına kattığını ilan etmişti bile. Osmanlı'nın Kıbrıs'a çıkıp savaşarak adayı İngilizlerden geri alacak gücü yoktu. Dünyanın en güçlü donanması olan İngiliz donanmasını nasıl yenecekti? Yenmek ne? Yakında pes edecek, Mondros Mütarekesi'ni imzalayacaktı. Haber bir çığlık gibi Kıbrıs'ı dolaştı. Türkler bu habere inanamadılar. Anadolu'nun sadece 75 kilometre uzağındaki 50 bin şehide mal olmuş 100 binden fazla Türk'ün yaşadığı güzel ada, ana vatandan koparılıp İngiliz'e verilecekti ha? Bir gün gözden çıkarılacaklarsa, niye kendilerini Anadolu'dan, ana yurttan söküp de buraya getirmişlerdi? Ne yapıyordu bu Osmanlı? Sahibi oldukları adada sığıntı, yetim, öksüz gibi kala kalmışlardı. Adaya gelen İngiliz tüccarlarının din bağı nedeniyle Rumlarla çalışmayı, dostluğu tercih ettiklerini iyi bilirlerdi. Aralarında İngiltere'de bulunmuş, İngiliz sömürgeciliğini, Müslümanları küçümsediklerini bilen birkaç Türk de vardı. Onları dinledikçe kaygıları ve öfkeleri daha da artıyordu. 12 Temmuz 1878 günü Amiral Hay komutasında buharla işleyen büyük savaş gemilerinden kurulu bir İngiliz donanması Larnaka'ya geldi. Başlarında İngiliz subaylarının bulunduğu 400 Hint askeri karaya çıkarak çevreyi güven altına aldı. Daha devir teslim işlemi yapılmamıştı. Buna rağmen Türk bayrağını indirerek yerine İngiliz bayrağını çektiler. 12 Temmuz günü Amiral Hay öğle üzeri Magosa kapısından Lefkoşa'ya girdi. Hristiyanlar amirali coşkuyla karşıladılar. Türklerin çoğu cuma namazındaydı. Vali konağında devir teslim töreni yapıldı. İstanbul'dan gelen Sami Paşa, adanın valisi Besim Paşa'ya 2. Abdülhamit'in fermanını okudu. Osmanlı Devleti Kıbrıs'ın yönetimini bazı şartlarla İngilizlere bırakmıştı. Besim Paşa adanın yönetimini Amiral Hay'a devretti. Konaktan Baf kapısındaki kışlaya gidildi. Türk bayrağı törenle indirilerek yerine İngiliz bayrağı çekildi. Bu törende protokol gereği birkaç Türk yönetici bulundu. Hepsinin gözleri doldu. Bu bayrak bu göndere 50 bin şehit, binlerce gazi pahasına çekilmişti. Bu acı işlem her şehirde ve ilçede yapılacak, ay yıldız Kıbrıs'tan silinecekti. İndirilen bayrakları alan Türkler özenle katlayıp sakladılar. Bir gün hepsi gerekli olacaktı. Çünkü Türk'ün bir gün geri geleceğine inanıyorlardı. 11 gün sonra 23 Temmuz günü de ilk İngiliz yönetici Yüksek Komiser Sir Garnet Wolseley Kıbrıs'a geldi. Lefkoşa'nın Baf kapısında Rumların büyük coşkusu ile karşılandı. Hoş geldiniz konuşması yapan Piskopos Kiprianos şöyle dedi. Biz adanın idaresinin değişmesinden memnunuz. Kıbrıs'ın milli bakımdan bağlı bulunduğu Yunanistan'a katılmasına, parantez içinde Enosis, İngiliz hükümetinin yardımcı olacağına inanıyoruz. Bir Rum konuşmayı İngilizceye çevirdi. Bazı meraklı, kaygılı Türkler de gelmiş, durumu izliyorlardı. Başpiskopos'un konuşmasını Rumca bilenler anladı. Anlamayanlara anlattılar. Ne? Kara papaz ada Yunanistan'a bağlansın mı diyor? Evet, bizi hesaba katmıyor mu bu Deus? Katmıyor. Kızdılar, köpürdüler. Sonra da düşünmeye durdular. Ana vatanın yardımı olmadan ne yapılabilirdi ki? Ana vatanın yardım edebilecek mecali yoktu. Olsa güzelim adayı İngiliz'in eline verir miydi? Yok, yok, buna razı gelemezlerdi. Türk cemaatinin ileri gelenleri Kıbrıs'ın hiçbir zaman Yunanistan'a bağlanmasına izin vermeyeceklerini açıkladılar. Sonra bir gazete yayımladılar. Gazetenin amacı İngiliz sömürgeciliğine ve Enosis'e karşı çıkmak, Türk kültürünü korumaktı. Dipnot 15. 25 Aralık 1891 Zaman Gazetesi. Parantez içinde Doktor Vehbi Zeki Serter. Kıbrıs'ta Rum Yunan saldırıları ve soykırım. Sayfa 29 ve devamı. Gençlerin iyi yetişmeleri için yeni tarz okullar açmayı kararlaştırdılar. Açılacak ilk okula Özgürlük ve Vatan Şairi Namık Kemal'in adı verilecekti. Kıbrıslı Türklerin Enosis'e karşı dirençleri 1878'de böyle başladı. Hala sürüyor. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 23. Devamı dördüncü ayrımda.